Item 41. Kale. Stephen James. Sayfa 541. 10 yıl boyunca birisine bu derece odaklanması beni çok şaşırtmıştı. Fakat sonra Lien Hua'nın bazı insanların eğer bir şeyi obsesyon haline getirirlerse bunun çok uzun süre devam edebileceğini söylediğini hatırladım. "Oh, ona çok benziyorsun," dedi Lien Hua'ya ve sonra sesi sertleşti. "Sana benimle olabilmen için bir şans verdim ama sen beni reddettin." "Konuşmaya devam et. Zaman kazan. Sağlık görevlileri yolda." "Ama Terry," dedim. "Chu Hua'ya aşıktım ve Malice onu öldürdü. Bu durumda Malice'le nasıl ortak çalışabildin?" "Yaklaşık 9 yıl boyunca onu öldüreni aradım. Malice olduğunu sadece 6 ay önce internette kaybolan birisini ararken öğrendim. Tesadüfen web günlüğüne rastladım. Anlamıyor musun Pat? Her şey mükemmeldi. Onu cezalandırabilmemin tek yolu cihazı ele geçirmekti. Canını bir tek o şekilde yakabilirdim. Sadece öldürmek yeteri kadar tatmin edici olmazdı. Hiçbir şey hissetmemiş olurdu." Dikkati dağılmış bir şekilde benimle konuşurken Lien Hua yavaşça defibrilatör pedlerine doğru uzanıyordu. "Ama," dedi, "cihaz onun canını yakamayabilirdi. Çok araştırdım. TRKA1 mutasyonu olmasına rağmen bile. Crichton sonunda hissetmek istediği acıyı hissedecekti. Ona şimdiye kadar çok az insanın hissetmiş olduğu derin bir acı verecektim. Ve ardından da hak ettiği gibi acı çektirdikten sonra onu öldürecektim." Karşımda bir zamanlar güvendiğim ve arkadaşım sandığım adam duruyordu. "Peki ama Terry, Malice'in diğer kadınları öldürmesine izin verdin. Bunu nasıl yapabildin?" "Lien Hua bu davada çalışmak üzere geri çağrılana ve Hunter için doğru zaman gelene kadar Clayton'ı mutlu etmek zorundaydım." "Zamanlama ve mekan Pat, bunu biliyor olmalısın. Zamanlama ve mekan her zaman çok önemlidir." Terry uzanıp Lien Hua'nın gözünün önüne gelen saçları geriye itti. Tabancasını hala bana doğru tutuyordu. "Şansını kaçırdın Lien Hua. Eğer benim olmazsan kimsenin olamazsın. Küçük bir öpücük ve sonra suya geri gidiyorsun. Sanırım yüzmek için hala çok güçsüzsün." Ona doğru eğildi. "Hoşça kal Chu Hua." Dudakları Lien Hua'nınkilere değmeden kısa bir süre önce gözlerini kapadı ve işte o anda olanlar oldu. Lien Hua "hoşça kal" diye fısıldadı ve güçsüz ama sağlam ellerle defibrilatör pedlerini kaldırdı. Defibrilatöre doğru bir hamle yaptım. Lien Hua pedleri Terry'nin şakaklarına bastırdı. Terry'nin gözleri fal taşı gibi açıldı ve yüzünü bir anda bir şaşkınlık ifadesi kapladı. Ben de o sırada defibrilatörün düğmesine bastım. Akım Terry'nin ön lobuna geldiğinde güçlükle soludu. Bu akımın ne tür bir hasara yol açacağını bilmiyordum. Ancak vücudunun kıvranıp sonra da şiddetle sarsılmasından defibrilatörün tahmin ettiğimden çok daha etkili olduğunu anladım. Ben Lien Hua'nın yanına vardığımda Terry Manoji'nin vücudu geriye doğru kaykalıp defibrilatörü de beraberinde götürerek uyum havuzunun içine düşmüş ve etrafa kıvılcımlar saçılmıştı. İşte tam o sırada ambulansın siren sesleri duyuldu. İki polis ve sağlık görevlileri kapıdan içeriye dalana kadar Lien Hua'ya sarıldı. Sağlık görevlilerinden biri kapıdan girer girmez Dr. Bowers olup olmadığımı sordu. "Merkez burada olacağınızı söylemişti." Bana bir cep telefonu uzattı. "Teğmen Mendes sizinle görüşmek istiyor." Sağlık görevlileri Lien Hua ile ilgilenmeye başladıklarında şaşırmış bir şekilde telefonu aldım. "Ne oldu Ayna?"
"Birkaç dakika önce," dedi, "The Future Relic adında bir gece kulübünde yangın alarmları çaldı."
"Ne demek istediğini anlamıyorum." "Bacağımın acısını sesime yansıtmamaya çalıştım." "Neden bahsediyorsun?"
"Olay yerindeydim. Dr. Bowers, üvey kızınız da burada."
"Ne? Tessa mı? Nasıl? Onun Denver'da olması gerekiyor."
"O burada Dr. Bowers."
Duyduklarımın imkansızlığı karşısında şok olmuştum. "İyi mi?"
"Si, iyi. Ancak size bir şey söylemem gerekiyor. O çok iyi ama bir adam ona saldırmaya çalışmış. Cinsel tacizde bulunmayı denemiş, Tessa'da kaçmış.
Bu sözleri duyduktan sonra her ebeveynin hissedeceği bir ürperti hissettim. Şu anda yanında mı? Sesim çatallaşmıştı. Telefonu ona ver. Sonra Tessa'nın sesini duydum.
Patrick.
Sana elini sürdü mü Tessa? Doğruyu söyle. Sana elini sürdü mü?
Hayır, ben iyiyim. Kaçmayı başardım ama çok korkuyorum. Sana ihtiyacım var.
Lien Hua'ya baktım. Sadık görevlileri yanındaydı. Güvendeydi. Geliyorum. Hemen geliyorum.
Özür dilerim Patrick. Ben...
Özür dileme. Şimdi geliyorum. Polis memurlarına seslendim. The Future Relic gece kulübü. Beni hemen oraya götürebilir misiniz? Birisi başını salladı. Tamam. Horton Grand Tiyatrosu'nun orada. Eskiden Triple Espresso orada çalardı. Telefonu kapattım. Sağlık görevlileri bacağımdaki yara nedeniyle orada kalmam için ısrar ettiler. Fakat Tessa'nın bana ihtiyacı vardı ve hiçbir şey beni durduramazdı. Sonunda ne olursa olsun gideceğimi anladıklarında görevlilerden birisi yaramı aceleyle sarıp ambulanstan koltuk değneklerini alarak bana verdi. Yine de elinizden geldiğince çabuk bir hastaneye gitmeniz gerek dedi. Ona gideceğimi söyledim. Gitmeden önce Lien Hua'ya hastanede görüşeceğimizi söyledim. Oksijen maskesinin altından başını salladı. Yanağından hafifçe öptüm ve değneklerle kapıya doğru yürümeye başladığımda sağlık görevlilerinden birinin hala hayatta, acele edin onu sudan çıkaralım dediğini duydum. Demek Terry kurtulmuştu. Her neyse onunla sonra ilgilenebilirdim. The Future Relic'e giderken okyanusun derinliklerindeki ters akıntılarının kuvvetli çekişini bir kez daha hissettim. Tüm yol boyunca üvey kızıma saldırma teşebbüsünde bulunan adama yapmak istediklerimin hayalini kurdum. 15 yıl boyunca bir insanın diğerine yapabileceği en korkunç şeyleri gördüğüm için bu konuda hayal gücüm oldukça kuvvetliydi. Cehennemi çok fazla kurcalarsan cehennem de seni kurcalar. Ona nasıl acı çektireceğimi tüm canlı detaylarıyla kafamda canlandırdım ve sonra işim bittiğinde tüm yaptıklarımı aklımdan nasıl çıkartacağımı düşündüm. Yargıda büyük bir ihtimalle benim tarafımda olurdu, en azından belli bir dereceye kadar. Böyle olmasa bile kendi başımın çaresine bakacak bir yol bulurdu. Bu adamın yaptığının yanına kalmasına izin veremezdim, buna izin veremezdim. Kulübe geldiğimizde hala adamı gördüğümde nasıl bir tepki vereceğimden pek emin değildim. Ancak arabadan iner inmez düşüncelerim ondan Tessa'ya kaydı. Tessa beni gördü ve koşarak gelip kollarıma atıldı. Ona sıkıca sarıldım. Ona bir babanın şiddetli sevgisi, gururu, hayalleri, kırgınlıkları ve ateşiyle sarıldım. Bana uçağına binmediği için üzgün olduğunu söyledi. Ben de bunu daha sonra konuşabileceğimizi söyledim. Adamla dövüşmesini anlattı ve ben de onunla gurur duyduğumu söyledim. Sonra bir an için ikimiz de sustuk ve sonunda titremeyi bırakıp geri çekildi. Saldırganın içinde olduğu polis arabasını gösterdi. Oradaki o dedi. Bana bir dakika izin verir misin?
Tabii.
Tam o sırada dedektif Dan sessizce bana doğru yaklaştı. Tam ona burada ne işi olduğunu sormak üzereydim ki görev dağılımında adının anons edildiğini duydum ve sana yardım etmeye geldim dedi. Dan biraz daha yaklaştı ve şüpheli işaret etti. Seni onunla birkaç dakika yalnız bırakmamı ister misin? Ne demek istediğini biliyordum. Evet isterim. Dan geri çekildi. Arabada oturan çocuğa doğru topallayarak yürüdüm. Arabanın camından bana meydan okuma ve korku karışımı bir ifadeyle baktı. Omuzlarımda ve kollarımda gerginlik hissettim. Tessa'ya tecavüz edecekti. Bunu ona ödetmelisin. Gerginlik, gerginlik. Malice'in Kabil hakkında söylediklerini hatırladım. Tanrı'nın ona günahın yanında çömelip bekleyişi ve ona hükmetmek istediği hakkındaki uyarısını anımsadım. Orada dururken günahın benim de yanımda çömelmiş olduğunu hissedebiliyordum. Bu bizim bir parçamız. İnsan ikileminin bir parçası. Ancak biz onu kontrol etmeliyiz. Bunu yapmayı denedim. Gerçekten denedim. Fakat başaramadım. Bu herifin Tessa'ya yapmaya çalıştıklarını düşününce başaramadım. Kapıya uzandım. İyi hissettiriyor öyle değil mi?
Evet öyle. Sen onlar gibi değilsin değil mi?
Evet sanırım onlar gibiyim.
Parmaklarım kapının kolunu tuttu. Christie hep aydınlığa tek başımıza ulaşamayacağımızı ama aydınlığın bize ulaşabileceğini söylerdi. Kapıyı açarken Christie'nin ve Calvin'in söylediklerini düşündüm. Calvin hepimizin belki de bir canavar olduğunu söylemişti. Haklıydı, öyleydik. Hiçbirimiz cehennemden içeriye bir göz atıp içine bir adım atmadan yanından geçip gitmiyorduk. Arabanın içindeki karanlık ismimle bana seslendi ve ben bu gece hemen orada ellerimle bu herifi öldüreceğimi biliyordum. Buna hayır diyemezdim, tek başıma diyemezdim, bu gece diyemezdim. Arabaya binip ona baktım. Arka koltukta bir köşeye sıkışmış, bana teslim edilmişti. Öfke hissettim. Korku, dehşet. Onun seçimleri, onun cehennemi yüzünden değil, fakat benimkiler yüzünden hissettim. Ve işte o anda kalbim cesaret için yalvardı. Benimki gibi derin bir cehennemin içine aydınlık getirebilecek tek varlığa yalvardı. Hepimiz bir canavarız, hepimiz. Ancak çok daha iyi olmamız gerekiyor. Ve çocuğa doğru uzandığımda onun korkudan titreyen gözlerini görünce bir karar verdim. Geri çekildim. Arabadan çıkıp kapıyı kapattım. Dan arabanın yanında içeride olanları kimse görmesin diye camın önünde duruyordu. Arabadan indiğimi görünce sorgulayıcı bakışlarla bana baktı. Daha iyi bir fikrim var dedektif Dan dedim. Onu tutuklayıp yargılayalım. Dan sırıttı ve onu yeni oyun arkadaşları bekleyen düzinelerce adamla dolu hapishaneye gönderelim. Bu işe yarar. Yüzaltıncı bölüm. 19 Şubat Perşembe. Saat 9:30. Lien Hua'nın hastane odası. Lien Hua'nın bir gece önce ölüp tekrar dirilmiş bir insana göre çok iyi oluşunu hayret etmiştim. Güçsüz ve yorgundu ama iyileşiyordu. Şimdi uyuyordu ve ben de başucunda oturuyordum. Ralph ve Tessa 20 dakika önce kahvaltılık bir şeyler alıp birkaç işi halletmek için dışarı çıkmışlar ve beni Lien Hua ile yalnız bırakmışlardı. Gitmeden önce Tessa ile uçağa binme işi hakkında Denver'da konuşma kararı aldık. İkimiz de bunu yapmamış olması gerektiğini biliyorduk. Ancak dün gece başına gelenlerden sonra onu cezalandırmak istemiyordum. Günün daha erken saatlerinde Ralph'in bavulunun dün gece gelmiş olduğunu da öğrenmiştik. Ancak içindeki eşyalar olması gerektiğinden iki kat daha fazlaydı. Kıyafetlerinin çoğu yırtılmış veya kaybolmuştu. Bu nedenle Ralph kendisine otelin hediyelik eşya dükkanından bir Hawaii tişörtü almıştı ve hastaneye geldiğinde o tişört üzerindeydi. Halinden pek memnun görünüyordu. ''Bu stili seviyorum.'' dedi omuzlarını bir ileri bir geri kıpırdatarak. ''Kendimi adada gibi hissediyorum.''
''Gökkuşağı üzerine kusmuş gibi duruyor.'' dedi Tessa.
''Harika.'' diye mırıldandı Ralph havası sönmüş bir şekilde. ''Artık bu tişört her giyişimde aklıma kusmak gelecek. Çok sağ ol.''
''Bir şey değil.''
''Müdahale etmeye karar verdim.'' ''Belki Ralph'e bir takım elbise almasında yardımcı olabilirsin.'' dedim. ''Öğleden sonraki cenaze için.'' Tessa tişörtüne bir daha baktı.
''Evet, moda konusunda biraz tavsiyeye ihtiyacı olduğu kesin.''
Sonra gittiler ve ben de davayı düşünmeye başladım. Terry son 3 yıldır en iyi arkadaşlarımdan biriydi. Gerçek anlamda güvendiğim az sayıda insandan biriydi ve aynı zamanda Richard Busk olayının beni ne kadar çok rahatsız edip kafamı meşgul ettiğini bilenlerden biriydi. Aslında Terry beni herkesten daha iyi tanıyordu fakat artık onu hiç tanımadığımın farkına varmıştım. Gerçekten de hiç tanımamıştım. Lien Hua'nın kıpırdadığını duydum.
Pat, konuştuğunu duymak çok rahatlatıcıydı.
''Şşşt'' dedim. ''Doktorlar dinlenmen gerektiğini söylediler.''
''Biraz su.'' Sesi boğuk ama güçlüydü. ''Lütfen.''
Bardağı dudağına doğru götürdüm. Küçük bir yudum aldıktan sonra elime uzanıp tuttu ve tekrar konuşmaya başladı. Sözleri derin ve önemli, aynı zamanda da şefkatliydi.
''Dün gece için teşekkür ederim, tüm yaptıkların için.''
az önce uyanmış bir insana göre fazla düzgün konuşuyordu. Belki de daha uzun zaman önce uyanmıştı da ben fark etmemiştim. Önemli değil dedim. Hafifçe tebessüm etti. Hep iki kırık kaburgam olsun istemişimdir. En azından espri anlayışı yerine geliyor gibiydi. Lafı bile olmaz. Hafifçe nefes al. Gerçekten keşke sana teşekkür edebilmenin... Biraz daha nefes aldı. Bir yolunu bulabilsem ne diyeceğimi bilemiyorum. Belki kelimelere gerek olmayan bir yol bulabiliriz dedim. Bunu derken ille de işaret dilini kastetmemiştim. Gülümsedi. Ben ciddiyim. Ben de öyle. Bir gün tekrar suni teneffüse ihtiyacın olursa bana haber ver. Tekrar gülümsedi. Güzel ve nazik bir gülümseyişti. Peki haber veririm. Bir an sustu. Daha erken saatlerde Margaret uğradı. Margaret Wellington mı? İnanmıyorum. Bana bir kart getirmiş. İnanılacak gibi değil. Ve sonra görevimden alınmış olduğumu bir kez daha hatırlattı. Ne? Olamaz. Buna izin vermeyeceğim. Cep telefonuna doğru uzandım. Ancak Lien Hua başını sallayıp elimi sıkarak beni durdurdu. Şimdilik boş ver. Önemli değil. En azından Redmond'a gitmek için bir fırsat çıktı. Lien Hua, Redmond, Washington doğumluydu. Kız kardeşinin orada gömülü olup olmadığını merak ettim. Chu Hua, başıyla onayladı. Sanırım sonunda bunun için hazırım. Mezarına yeni bir çiçek aranjmanı koymak istiyorum. Daha çok ışık çeken bir aranjman. Ardından tekrar su içmek istedi. Ona su verdikten sonra söylemek istediğim başka bir şey daha olduğunu fark ettim. Ancak bunu nasıl yapacağımı bilemiyordum. En sonunda dürüst olup ona açık açık söylemeye karar verdim. Dinle, sana bir şey söylemem gerek. Bir an için senin şehit olduğunu düşünmüştüm. Hafifçe elini tuttum, özür dilerim. Bana kızacak mı veya gücenecek mi diye merak ettim. Cevap vermekte gecikince de büyük bir ihtimalle öyle olduğunu düşündüm. Ancak sonunda fısıldadı. Özür dileme, sen sadece gerçeği arıyordun. Biliyorum ama... Önemli değil, bu sensin, bu senin işin. Hey, bir dakika. Geçen sene Tessa'nın da bana hemen hemen aynı şeyi söylediğini biliyor muydun? Siz ikiniz, düşüncelerinizi mi paylaşıyorsunuz? Kurnazca güldü. Belki aynı şeyleri düşünüyoruzdur. Bu çok korkutucu. Hala elimi tutuyor olmasından memnundum. Pekala, o zaman hala arkadaş mıyız? Elimi tutan eliyle bana evet diye işaret etti ve ben de ona teşekkür ederim diye geri işaret ettim. Peki o zaman dedim, artık dinlenmen lazım. Bekle, bir şey daha var. Odada, otel odasında. Sana alfabeyi öğretirken harfleri baştan sona kadar hatırlıyordun, öyle değil mi? Evet. Ama Q harfinde ve sonra da M'de durdun. Neden öyle yaptın? Doğruyu mu duymak istersin? Evet. Dersin uzayabildiği kadar çok uzamasını istedim. Dedi sakince, gözlerini kapayıp rahatça yatağına geri yaslandı. Art niyetler. Suçlu bulunmuştur. Elini tutup tekrar uykuya dalışını izledim. Keşke ben de aynısını yapabilseydim. Dinlenip uyuyup rahatlayabilseydim. Ancak ne kadar yorgun olsam ve bacağım ne kadar acıyor olsa da aklımda Terry'nin söylemiş oldukları vardı. Ben sadece cihazın orada olduğunu teyit etmek için gönderildim. Seni delil odasına gönderen kimdi Terry? Eğer komada olmasaydı ona sorabilirdim. Gel gör ki komadaydı ve doktorlara göre yakında çıkacağı da benzemiyordu. Lien Hua uyuduktan birkaç dakika sonra Ralph ve Tessa geldi. Tessa Lien Hua'nın yanında oturmaya gitti ve ben de Ralph'le dava hakkında konuşmak için sendeleyerek koridora çıktım. Yalnız kaldığımızda ona Rook projesi araştırmacılarını sordum, iyiler mi? Evet, biraz önce Margaret'le konuştum, hepsi güvende, şu anda sorguya çekiliyorlar. Sadece Osborne'un bahsetmiş olduğu adamı, kur ve teki henüz bulamadık. Söylediklerini sindirdim. Bu arada Margaret bana projenin adının neden Rook olduğunu anlattı. Margaret'in lafını bile etmek istemiyordum, ancak merak etmiştim. Böylelikle oltaya takıldım. Nedenmiş? Anlaşılan Rook Farsça bir kelime, satranç oyununun keşfedildiği zamanlarda bizim kale dediğimiz taşa verilen isimmiş. Ya savaş arabası ya da kahraman anlamına gelirmiş. Ve sonra satranç Avrupa'ya gelince bu taş kuşatma kalesi şeklini alarak değişmiş. Ancak düşünce aynıymış. Rook'unu kullanarak düşmanının defansını geçer ve ardından o dağ ne olduğunu farkına bile varmadan onu yenersin.
Ve cihazın da yaptığı aynen bu.
Evet, doğru. Defansı geçer ve gafil avlar dedim. Belki Rook yerine Ralph diye adlandırsalardı daha iyi olurdu.
Çok sağ ol.
Büyük boy gazozunun son birkaç yudumunu da kafasına dikti. Bu arada az kalsın unutuyordum. Gray Smith ve Dan başka bir cinayeti inceliyorlar. Dün gece General Biscayne başından vurulmuş. Bildiğim kadarıyla henüz bir ipucu yok. Bir de iyi bir haberim var. Randy denen kız bir arkadaşının evinde saklanıyormuş. Teröristlerden korkmuş, durumu iyiymiş.
Güzel, peki ya cihaz?
İyi bir nişancısın Pat. Cihaz tamamen tahrip olmuş. Dosyaların çoğu imha edilmiş olmasına rağmen Margaret, Drake'in yok edemediği dosyaları inceliyor.
Bundan hiç kuşkum yok. Peki ya Cassandra?
O da iyi. Dün geceyi ve bu sabahı güvenli bir yerde geçirdi. Sanırım kendini toparlamak için işten bir süreliğine izin alacak. En son duyduğuma göre akvaryumdaki arkadaşlarına ve Warren Lent adında bir adama veda etmek için onu akvaryuma bırakıyorlardı. Olayın kalan son birkaç pürüzünü düşündüm ve işaret ettikleri sonuç pek hoşuma gitmedi.
Akvaryumda mı?
Lent'le mi birlikte?
Onu sıktı, sanırım öyle.
Ajanlara Cassandra'nın yanından ayrılmamalarını söyle Ralph.
Neden ki? Melis öldü Terrikoma'da.
Hayır, güven bana, söyle onlara. Cassandra'yı Lent'le yalnız bırakmasınlar.
Neden ama?
Kör nokta, haydi gidelim.
Ralph ajanları ararken ben de Lian Huan'ın odasına dalıp Tessa'ya bir saat içinde döneceğimi söyledim. Ve Ralph'le birlikte arabaya doğru gittik.
41. ayrımın sonu. Sayfa 554.